Ters yazılık coğrafya, 11. kaset, 1. yüz, sayfa 498. Fındık. Ilıman ektim kuşağının ürünü olup, yıllık yağışın bol ve düzenli olduğu kışların ılık geçtiği yerlerde yetişir. Bu yüzden 500-600 metreden yükseklerde yetişmez. Kışların uzuk ve soğuk geçtiği yıllar üretimi olumsuz etkiler. Devirli bitkilerden olup bir yıl az, bir yıl çok ürün verir. Başta Ordu ve Giresun illeri olmak üzere Doğu ve Batı Karadeniz'de üretimi fazladır. Marmara bölgesi, Adapazarı yöresi ikinci sıradadır. Türkiye dünya fındık üretiminde birinci sıradadır. Türkiye'den sonra İtalya, İspanya, ABD, Gürcistan, Çin, Romanya, Fransa, Bulgaristan ve İran gelmektedir. Turunçgiller narenciye. Portakal, mandalina, limon, turunç ve greyfurtun ortak adıdır. Kış ılıklığı olan ve elverişli yetişme şartları bulunan Akdeniz, Güney Ege, Güney Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilir. Don olayına dayanıksızdır, ihraç ürünlerimizdendir. Örnek, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de narenciye tarımının yaygın olduğu yörelerde görülen iklimin temel özelliğidir? A. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olması. B. Sıcaklığın bütün yıl sıfır derecenin üstünde olması. C. Yaz mevsiminin ılık ve yağışlı olması. D. İlkbaharın çok sıcak, sonbaharın ılık olması. E. Ocak, Şubat aylarında sıcaklığın sıfır derecenin altına inmesi. 1986. Narenciye ya da turunçgil denilen ürünler soğuğa karşı hassas tropikal kökenli ürünlerimizdendir. Bu ürünlerin yetişme sahalarında sıcaklık yıl boyu sıfır derecenin üstündedir. Cevap B. İncir. Soğuğa dayanıklı olmadığından Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yetiştirilir. Türkiye incir üretiminin %80'i Ege bölgesinde, Küçük ve Büyük Menderes vadilerinde, Aydın ve İzmir'de yetiştirilir. Akdeniz, Marmara ve yer yer Karadeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun kuytu kesimlerinde de yetişir. Dünya incir üretiminde Türkiye birinci sıradadır. Elma. Türkiye'de üzümden sonra yetişme alanı ve miktarı en çok olan meyvedir. Soğuğa dayanıklıdır. En fazla yetiştiği yer İç Anadolu ve bu bölgeye yakın kısımlardır. Amasya, Niğde, Nevşehir, Konya, Isparta, Burdur, Antalya. Muz. Akdeniz kıyılarında yetiştirilen muzun en yaygın olduğu yer Anamur ve Alanya'dır. Üretimin %100'ü Akdeniz bölgesindedir. Soğuğa dayanıksızdır. Üretim tüketimi karşılamadığından ithal edilir. Antep fıstığı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin Gaziantep ürünü olup ihraç ürünlerimizdendir. Yetişme alanı dardır. Kayısı. Karasal iklim bölgelerinin alçak alanlarında yaygındır. İlkbaharda onlarından zarar görür. En çok Malatya, Elazığ, Konya ve Ankara'da yetiştirilir. Örnek. Bu tanıma göre aşağıdakilerin hangisinde verilen tarım bitkisi karşısında verilen yöre için bir monokültür bitkisi değildir. Bir yerde iklim, toprak koşulları veya ekonomik koşullar gibi nedenlerle bir bitki türü çok yaygın olarak yetiştiriliyorsa böyle bitkilere o yöre için monokültür bitkisi denir. Birinci söylenecek olan bitki, ikinci söylenecek olan yöre. A. Zeytin, Edremit Körfezi. B. Çay, Rize. C. Fındık, Ordu, Giresun yöresi. D. Ayçiçeği, Ergene Havzası. E. Pamuk, Antalya yöresi. 1996. Akdeniz bölgesinde pamuğun en yaygın yetiştirildiği yöre Antalya değil, Çukurova'dır. Cevap E. Türkiye'de hayvancılık. Türkiye'deki hayvancılık tarım etkinlikleri içinde yer almakta ve geleneksel olarak ziraat faaliyetleriyle birlikte yürütülmektedir. Çünkü çiftçilerimiz hayvanlardan hayvansal gıda ihtiyaçlarını karşılama ve gelir elde etmenin dışında gündelik işlerinde güçlerinden de yararlanmaktadır. Türkiye ekonomisinde hayvancılığın yeri. Ülkemizin milli gelirlerinin yaklaşık %20'si, dış ticaretinin de %15'i hayvancılık gelirlerinden sağlanır. Ülkemizde hayvancılıktan çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. Kırsal alanda çiftçilerin gıda maddelerinin önemli bir bölümü besledikleri hayvanlardan karşılanmaktadır. Çiftçiler ürettikleri hayvansal gıda ürünlerinin önemli bir kısmını da satmak suretiyle gelir sağlamaktadır. Hayvancılık sanayimize ham madde sağlamaktadır. Çeşitli et kombinaları ve süt endüstrisinin yanında ülkemiz ihracatında önemli bir yer tutan deri, tekstil ve dokuma sanayisinin ham maddesi de hayvancılıktan temin edilmektedir. Tarım alanlarının makine ile işlenemediği engebeli bölgelerde hayvanların gücünden yararlanılmaktadır. At, eşek ve katır gibi hayvanlar dağlık yörelerde gündelik işlerin yürütülmesinde yük hayvanı olarak kullanılmaktadır. Tarımsal alanlarda hayvan gübresi kullanılmaktadır. Hayvanlar iklim şartlarının zirai üretim üzerinde olumsuz etkilerinin görüldüğü yıllarda çiftçiler için ek gelir kaynağı haline gelmektedir. Bu yolla köyden kente göçleri dolaylı olarak engellemektedir. Hayvancılık ülkemiz topraklarının yaklaşık %38'ini oluşturan ve başka türlü değerlendirilemeyen alanların, meralar ve çalılıklar ekonomiye katılmasını sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisine doğrudan ya da dolaylı katkılarını sıraladığımız hayvancılık, arazideki engebenin arttığı ve tarım alanlarının daraldığı yörelerde önem kazanmaktadır. Ziraat ve hayvancılık kırsal alanlarda gelir kaynağı olarak terazinin iki kefesine yerleştirilmiş birbirinden ayrılmayan iki temel geçim kaynağı niteliğindedir. Bu nedenle tarım alanlarından elde edilen gelir azaldıkça hayvancılığa verilen önem artmaktadır. Örneğin tarım gelirlerinin yüksek olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde hayvancılık geri plana itilmiş bir faaliyet olarak gözlendiği halde tarımsal gelirin azaldığı Doğu Anadolu bölgesinde temel geçim kaynağı haline gelmektedir. Örnek: bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnektir? Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yörelerde e-tezgahlarında yapılan halı ve kilim dokumacılığı da yaygındır. A. El dokuması halı ve kilimler fabrika ürünlerinden daha çok kullanılmaktadır. B. Kırsal yörelerde geleneksel el sanatlarına ilgi fazladır. C. Kırsal yörelerde ekonomik etkinlikler daha çeşitlidir. D. Kırsal yörelerde küçükbaş hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır. E. Kırsal yörelerde sürdürülen ekonomik etkinlikler birbiriyle sıkı ilişki içindedir. 1988. Çözüm: halı, kilim, battaniye, tezgahlarda dokunan ve Anadolu halkının geleneksel el sanatlarını oluşturan dokumacılıkta kullanılan malzeme yündür. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün ise kırsal kesimlerde kadınların evlerindeki tezgahlarda işlenir. Cevap E. Türkiye'de hayvancılığı etkileyen şartlar. Türkiye'nin coğrafi potansiyeli küçük ve büyükbaş hayvancılık açısından geniş imkanlar sağlamaktadır. Bozkır örtüsünün hakim olduğu iç Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, koyun, gür çayırlarla kaplı Kuzey Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Erzurum-Kars yaylaları büyükbaş hayvanların beslenmesi açısından ideal ortamları oluşturmaktadır. Çalılıklarla kaplı Toros Dağlık kuşağı ise keçi besiciliğinin yapılabildiği doğal ortamlardır. Coğrafi açıdan hayvancılığa verişli olmasına rağmen ülkemizdeki hayvancılığın verimli şartlarda yürütüldüğü söylenemez. Buna yol açan sebepleri şöyle sıralayabiliriz. Ülkemizde beslenen hayvan ırkları doğal şartlara uyum sağlamakla birlikte verimsizdir. Otlak ve meralar aşırı otlatma nedeniyle verimsizleşmiştir. Bu nedenle hayvanların yeterli derecede beslenmesine uygun değildir. Ticari hayvancılık gelişmemiştir. Hayvanlardan elde edilen gelirler sadece ek kaynak olarak düşünülmektedir. Yem bitkileri ekimine yeterli önem verilmemektedir. Hayvanlara aşı ve ilaçlama yapılmadığı için salgın hastalıklarla birçok hayvan telef olmaktadır. Bu olumsuzluklara karşılık ülkemizde son yıllarda ticari amaçlı hayvancılık giderek yaygınlaşmaktadır. Hayvancılık gelirini artırma yolları. Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen gelirleri artırmak için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar hayvan ırklarının ıslahı. Ülkemizde verimsiz yerli ırklar yerine et ve süt verimi yüksek yabancı ırkların yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla ülkemizi hayvancılık şartlarına daha uygun hale getirmek için yabancı ırklarla yerli ırklar menezlenmektedir. Çünkü yabancı ırkların birçoğu otlaklarda otlatılamamakta, sadece ahırda beslenmektedir. Ancak soyları iyileştirilen hayvanlar ülkemizin arazi şartlarına uyum sağlayamadığı için kısa sürede et ve süt yönünden verimsizleşmekte ya da hastalanmaktadır. Bu nedenle mera hayvancılığından ahır hayvancılığına geçmek gerekmektedir. Ülkemizde soyları iyileştirilmiş et ve süt verimi yüksek sığır ırkları, ahır hayvancılığının yaygın olduğu Marmara ve Ege bölgelerinde beslenmektedir. Ülkemizde küçükbaş hayvanların soylarının ıslahında daha iyi noktalara varılmıştır. Bu alanda ülkemiz şartlarına uygun, verimi yüksek merinos, tahirova ve sakız türleri önemli ölçüde yaygınlaştırılmıştır. Otlak ve meraların ıslahı. Ülkemizde otlak ve meralarda beslenen hayvanların oranı %98'e ulaşmaktadır. Bu durum otlak ve meraların verimsizleşmesine ve bozulmasına yol açmaktadır. Bunun iki temel nedeni vardır. A. Aşırı otlatma. Otlaklarda ot verim kapasitesinin üzerinde hayvan otlatılmasıdır. Bunun doğurduğu önemli olumsuz sonuçlar vardır. Otlaklarda hayvanların tercih ettiği otlar azalmakta, dikenli ve acı otlar çoğalmaktadır. Otlakların çiğnenmesiyle birlikte toprakların sıkışarak su emme ve havalanma kapasiteleri azalmaktadır. Otlakların cılızlaşması erozyona yol açmaktadır. İyi beslenmeyen hayvanların et ve süt verimi düşmekte, hayvan ırkları yozlaşmaktadır. B. Erken otlatma. Ülkemizde ilkbahar mevsiminde ve yaz başlarında otlar yeteri kadar büyümeden otlatma yapılmaktadır. Bu durum otlakların veriminin azalmasına ve yeterince gelişememesine, doğal ot bileşiminin bozulmasına, erozyon şiddetinin artmasına yol açmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere otlakların yanlış kullanılması ya da aşırı otlatmaya karşı alınması gereken bir dizi önlem bulunmaktadır. Bunlar ahır ya da çiftliklerde beslenen hayvan sayısını artırarak otlaklarda beslenen hayvan sayısını azaltmak, otlaklarda bulunan acı ve dikenli otları temizlemek, otlaklardaki taşlara ayıklamak, nöbetleşe otlatma sistemini yaygınlaştırmak. Yani otlakların bir bölümünü kullanırken diğer bölümlerini dinlenmeye almak, erken otlatmayı önlemek, otlaklarda hayvanların sevdikleri ot örtüsünü güçlendirmek, yem bitkileri ekimini yaygınlaştırmak şeklinde sıralanabilir. Besicilik ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması. Hayvanların özel barınaklarda ticari amaçlı beslenmesine besicilik denir. Besicilik et üretimine yöneliktir. Besicilikte hayvanlar için gerekli olan her türlü besin maddesi ve ilaçlama belirli bir metotla yapılmaktadır. Bu nedenle besicilikte et verimi yüksektir. Besicilik başta Marmara olmak üzere Ege ve İç Anadolu'da yaygınlaşmıştır. Hayvanların et ve süt üretimine yönelik olarak bahırlarda beslenmesine ahır hayvancılığı denir. Ahır hayvancılığı başta Trakya olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde gelişmiştir. Süt üretimine yönelik olan ahır hayvancılığı ya da mandıracılık, süt tüketiminin fazla olduğu büyük şehirlerin etrafında yaygınlaşmıştır. Et üretimine yönelik ahır hayvancılığı ve besicilik ise hayvan yemlerinin, küsperin daha ucuza temin edildiği şeker fabrikalarının etrafında yaygınlaşmıştır. Örnek: Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığının genellikle şeker fabrikası bulunan yörelerde yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A. Şeker pancarının yem bitkileriyle dönüşümle ekilmesine, B. Otlakların pancar üretimine ayrılmasına, C. Şeker pancarından sağlanan gelirin yetersiz olmasına, D. Çiftlik gübresinin pancar tarlalarında kullanılmasına, E. Şeker pancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasına. 1986. Çözüm: Şeker pancarının küspesi iyi bir hayvan yemi olduğundan besi hayvancılığı şeker fabrikaları çevresinde gelişmiştir. Cevap E. Ülkemizde hayvan varlığı ve coğrafi dağılışı. Ülkemiz bozkır kuşağında bulunduğu için koyun sayısı açısından dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Bu yönüyle Avustralya, Rusya Federasyonu, Çin ve Yeni Zelanda'dan sonra 5. sırada yer alır. Ancak bu durum son yıllarda kırsal alanlardan şehirlere göç nedeniyle önemli ölçüde değişmiştir. Ülkemiz sığır, tiftik keçisi ve kıl keçisi sayısı itibariyle de dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Ancak ülkemizde daha çok otlak ve mera hayvancılığı yapıldığından hayvanların et ve süt verimi düşüktür. Çünkü mera hayvancılığındaki verim iklime bağlıdır. Yağışlı dönemde otlaklar gürleşirken verim de artmakta, kurak dönemde ise otlar kuruduğundan et ve süt verimi de azalmaktadır. Örnek: Bir çiftlikte bir mevsim boyunca üretilen süt miktarıyla o çevreye düşen yağış miktarı arasında hangi durumda bir paralellik görülür? A. Ahır hayvancılığı yapılıyorsa, B. Mera hayvancılığı yapılıyorsa, C. Hayvan sayısı çoksa, D. Hayvanlar büyükbaş ise, E. Hayvanlar iyi cins ise. 1981. Çözüm: Mera hayvancılığı yapılan yerlerde otların gürleştiği dönemde süt üretimi artarken otların kuruduğu dönemlerde süt üretimi azalır. Cevap B. Küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş hayvanlar koyun ve keçilerden oluşur. Koyun: Step, bozkır örtüsünün yayılış alanlarına uygunluk gösterir. Ülkemizde Kıvırcık, Dağlıç, Karaman, Sakız, Tahirova ve Merinos gibi çeşitli ırklara ait koyunlar beslenir. Kıvırcık: Trakya ve Güney Marmara'da beslenir. Dağlıç, Batı Anadolu ve Ege'de yaygındır. Sakız, Ege bölgesinde yaygındır. Merinos, Güney Marmara'da beslenir. Yün kalitesi oldukça yüksektir. Karaman, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beslenir. Bozkırların geniş yer kapladığı İç Anadolu bölgesinde küçükbaş hayvancılık, otlakların bol olduğu Erzurum Kars Yaylası'nda büyükbaş hayvancılık yaygındır. Kıl keçisi. Ülkemizde Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun dağlık sahalarındaki meşelik ve çalılıklarla kaplı alanlarda beslenmektedir. Kıl keçisi besiciliği Toros Dağları'nın uzandığı kuşak üzerinde yoğunlaşmıştır. Kuzey Anadolu dağlarında ormanlara zarar verdiği için yayılmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Karadeniz'de de fazla yaygın değildir. Tiftik Ankara keçisi. Bu keçi ırkı İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinin İç Anadolu'ya komşu olan sahalarıyla Güneydoğu Anadolu'da Siirt çevresinde beslenir. Doğal beslenme alanı Ankara çevresi olduğu için Ankara keçisi olarak da tanınır. Tiftik keçisinin tüyleri beyaz renkli, parlak, uzun ve ince olduğundan kilitli kumaşların dokumasında kullanılır. Örnek, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin bir özelliğidir? A. Yıllık ortalama yağış miktarının fazla olması B. Tarım gelirlerinin yüksek olması C. Akarsu ağının sık olması D. Bozkırların geniş yer kaplaması E. Yaz mevsiminin serin geçmesi 1991 Çözüm Bozkırların step, geniş yer kapladığı bölgeler küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerdir. Cevap D. Büyükbaş hayvancılık. Sığır, manda, at, eşek ve katır gibi hayvanlardan oluşan büyükbaş hayvanlar çayırları fazla olan meralarda beslenir. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık için en uygunsa Doğu Anadolu'nun yüksek platolarındaki çayırlıklar Erzurum Kars ile Yukarı Murat Van platoları ve Karadeniz bölgesindeki dağ çayırlıklarıdır. Ahır hayvancılığına dayanan büyükbaş hayvancılık Marmara ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık genellikle sürüler halinde mera hayvancılığı şeklinde yapıldığından hayvan sayısına oranla et ve süt verimi oldukça düşüktür. Ülkemizde sayısı gittikçe azalan manda, Karadeniz bölgesiyle yer yer su birikintileri ve bataklıkların bulunduğu akarsu boylarında beslenmektedir. Örnek, Kuzeydoğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılığın yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? A. Çayır ve otlakların geniş yer tutması B. Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi C. Tarıma elverişli düzlüklerin az olması D. Yaz mevsiminin tarla tarımı için kısa olması E. Nüfus yoğunluğunun az olması 1990 Çözüm Büyükbaş hayvanlar nemli serin iklim sonucu oluşan gür otlaklarda yetiştirilir. Kuzeydoğu Anadolu'da bu özellikler görülür. Bu yörede büyükbaş hayvancılığın yaygın oluşu nüfus yoğunluğunun azlığı ile ilgili değildir. Cevap E. Kümes hayvancılığı. Kümes hayvanları ülkemizin kırsal alanlarında geleneksel olarak hemen her evde beslenir. Ancak son yıllarda bilhassa büyük şehirlerin beyaz et ve yumurta ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan modern tavuk çiftlikleri gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu çiftlikler özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Hintliler modern çiftliklerde kaz ve ördekler ise akarsu boyları ve Erzurum Kars bölümünde yaygın olarak beslenmektedir. İpek böcekçiliği Türkiye'de en çok Güney Marmara'da gelişmiştir. Dut ağaçlarının yapraklarıyla beslendiğinden bu ağacın yetişme alanlarında yaygınlaşmıştır. Başta Bursa olmak üzere Gemlik, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Ankara, Amasya ve Diyarbakır'da ipek böcekçiliği yapılmaktadır. Ülkemizde ipek ham maddesi işleyen tekstil ve dokumacılığa bağlı olarak yaygınlaştırılmaya çalışılan ipek böcekçiliği, son yıllarda uzak doğudan yapılan ithalat ve suni ipek üretimi nedeniyle gerilemeye başlamıştır. Arıcılık Ülkemizde arıcılık genel olarak dağ kuşaklarımızda yer alır. Bu sahalarda orman ve ot örtüsü çok zengin olduğundan balın verimi ve kalitesi artmaktadır. Ülkemizde bal üretiminin en fazla olduğu saha Muğla ve çevresidir. Bu yöreye hakim olan Kızılçam ormanları arıların doğal beslenme alanlarıdır. İkinci bal üretim merkezi ise Doğu Anadolu'dur. Özellikle Erzurum Kars bölümü ile Hakkari, Bitlis ve Bingöl çevresi önemli arıcılık sahalarıdır. Ayrıca Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksek yerlerinde de arıcılık yapılır. Arıcılığın özellikle yüksek ve dağlık kesimlerde yapılmasının birinci nedeni arıları tarımsal ilaçlamadan korumaktır. İkinci sebebi ise yüksek kesimlerde ot ve çiçeklerin daha uzun süre yeşil kalmasıdır. Türkiye'de su ürünleri üretimi. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde su ürünlerinin büyük bölümü denizlerden elde edilmektedir. Nitekim ülkemizdeki su ürünlerinin %90'ı denizlerden, %10'u iç sulardan, göllerden, akarsulardan ve balık çiftliklerinden sağlanır. Ülkemizde denizlerden tutulan balıkların %81'i Karadeniz, %11'i Marmara, %5'i Ege, %3'ü ise Akdeniz'den sağlanır. Balık zenginliğinin Karadeniz'den Akdeniz'e doğru azalmasının temel nedeni tuzluluk oranının aynı yönde artmasıdır. Karadeniz'in diğer denizlere göre balık yönünden daha zengin olmasında, Karadeniz'de dökülen akarsuların bol miktarda suda çözülmüş mineral taşıması, tuzluluk oranının daha düşük olması, kirlilik oranının daha az olması gibi etkenler rol oynar. Karadeniz tabanında kükürtlü hidrojen gazı birikmiş olduğundan 200 metreden daha derin alanlarda canlı yaşamamaktadır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına ve bulunduğu bölgenin su kaynakları açısından en zengin ülkesi olmasına rağmen balıkçılık açısından istenilen düzeyde değildir. Bunun nedenleri de şöyle sıralanabilir. Açık deniz balıkçılığının yapılamayışı, denizlerimizde kirlilik oranının fazla olması, usulsüz avlanma yöntemlerinin yaygın olması, iç suların yeterince değerlendirilememesi, barajlar ve göllerdeki potansiyelin aktif hale getirilmemesi, modern havuzların ve çiftliklerin yaygınlaştırılmaması, su ürünlerini değerlendirmek için konserve yapımının ve soğuk hava depolarının yetersiz olması. Yukarıda sayılan olumsuzluklara rağmen son yıllarda ülkemizde bu alanda da olumlu değişim yaşanmaktadır. Örneğin balık havuzlarının her geçen gün yaygınlaşması, balık av süresinin sınırlanması ve deniz kirliliğini önleme yöntemlerinin giderek yaygınlaşması bunlar arasındadır. Ülkemizde balıkçılığın yanında kabuklu deniz ürünleri üretimi de yaygınlaşmaktadır. Ayrıca Marmaris ve Fethiye çevresinde sünger üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde su ürünleri üretimini artırmak için alınacak en etkili önlem açık deniz balıkçılığını geliştirmektir. Örnek, buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de balıkçılığa en elverişli yer olması beklenir? Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göçer. Bu göçlerin yapıldığı yollar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur. A. İskenderun Körfezi, B. Anamur Kıyıları, C. Edremit Körfezi, D. Boğazlar, E. Antalya Körfezi, 1993. Çözüm. Balıklar üreme, yumurtlama döneminde sıcak denizlere beslenmek için de serin denizlere doğru göç eder. Bu yüzden bu özellikteki denizleri birbirine bağlayan boğazlar veya sıcak ve soğuk su akıntılarının geçtiği yerler önemli balıkçılık alanlarıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazları da bu konumdadır. Cevap D. Türkiye'de ormancılık. Ormanların dağılışında belirleyici olan temel etken yağış koşullarıdır. Bir ülkenin orman yönünden zengin sayılması için ülke yüzey ölçümünün yarıdan fazlasının ormanlarla kaplı olması gerekir. Bu nedenle ülkemiz orman bakımından fakirdir. Türkiye yüzey ölçümünün yaklaşık %26'sı ormanlarla kaplıdır. Ancak iyi sayılabilecek ormanlar ülkemiz yüzey ölçümünün sadece %14'ünü kapsar. Ülkemizde yerleşim alanı ve tarla açma, yangınlar gibi nedenlerle orman tahribatı artmıştır. Ülkemizde ormanlardan en fazla inşaat sektöründe %75 faydalanır. Türkiye'de ormanların %80'i kıyı bölgelerde, %20'si ise iç bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu dengesizliğin temel nedeni yağış koşullarıdır. Ormanlardan yararlanma, doğrudan sağladığı yararlar. Bunlar ana ve yan ürünlerdir. Ana ürünleri tomruk, kereste, elektrik ve maden direği, kağıt ve parke kaplamalar. Yan ürünleri reçine, sığla yağı, kozalak, çıra ve şimşirdir. Sığla yağı Türkiye'nin önemli bir dış satım maddesidir. Dolaylı sağladığı yararlar, iklimde sıcaklık, rüzgar, donalaylarında düzenleyici faktördür, toprak kayması ve erozyonu önler, yeraltı ve yerüstü sularının rejimlerini düzenler, barajların toprakla dolmasını önler, çeşitli av hayvanlarının doğal barınak alanıdır, sağlık üzerinde havayı temizleyici özelliği ile etkilidir, doğal güzellikleri ile turizmde etkilidir. Ormanların korunması için Orman içinde iyi bir yol ağı kurmak, yeni orman alanları geliştirmek, orman içi köylerde sosyal ve ekonomik yaşamı bu amaca göre düzenlemek, yangın kuleleri ve gözetleme yerleri yapmak, yangın söndürme teşkilatı kurmak, yakacak ihtiyacını odun dışı maddelerden karşılamak, ormanlık alanların tarım alanına dönüştürülmesini engellemek, halkı bilinçlendirmek gerekir. Örnek: Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılışı yüzde olarak şöyledir. Karadeniz bölgesi 27, Akdeniz bölgesi 21, Marmara bölgesi 19, Ege bölgesi 16, İç Anadolu bölgesi 9, Doğu Anadolu bölgesi 7, Güneydoğu Anadolu bölgesi 1. Aşağıdaki yorumlardan hangisi bu dağılışa göre yanlıştır? A. Ormanların yaklaşık %50'si Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yer alır. B. Ormanların yaklaşık %90'ı Artvin İskenderun hattının batısında yer alır. C. Ormanlar bölgeleri genişlikleriyle orantılı olarak dağılmıştır. D. Orman yönünden en zengin bölge Karadeniz bölgesidir. E. Ormanların ülke düzeyinde dağılımı düzensizdir. 1981. Çözüm: Tablo incelendiğinde ormanların bölgeleri genişlikleriyle orantılı olarak dağılmadığı görülür. Söz gelimi Doğu Anadolu, Türkiye yüzölçümünün %21'lik oranına sahipken ormanların %7'sine sahiptir. İç Anadolu ise yüzölçümün %20'sine, ormanların da %9'una sahiptir. Cevap C. Örnek: Türkiye'nin iç bölgelerinin orman bakımından fakir olmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkilidir? A. Yağışın yetersiz olması. B. Ortalama yükseltinin fazla olması. C. Toprak örtüsünün ince olması. D. Yeraltı sularının yetersiz olması. E. Tarım alanlarının geniş olması. 1994. Çözüm: İç bölgeler kıyı kenar dağları nedeniyle az yağış alan, nem bakımından fakir yerlerdir. Bu durum bölgenin orman yönünden fakir olmasına yol açar. Cevap A. Test 1-1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yer şekillerinin ekonomiyi olumsuz etkilemesinin sonuçlarından değildir? A. Doğu Anadolu'da tarım imkanlarının sınırlı olması. B. Yol yapım ve bakımının pahalıya mal olması. C. İç Anadolu'da tarım ürünü çeşidinin az olması. D. Doğu Karadeniz'de makineli tarımın gelişmemiş olması. E. Kıyılardaki düzlüklerde tarım ürünü çeşidinin ve verimin fazla olması. Türkiye yer şekillerinin dağlık olması Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de tarım imkanlarını sınırlar. Yol yapım ve bakımı pahalıya mal olur. İç Anadolu'nun ikliminin karasal iklim olması neden olduğu için ürün çeşidini azaltır. Buna karşılık kıyılardaki düzlüklerde tarım ürünü çeşidinin ve veriminin fazla olması olumsuz değil, olumlu bir sonuçtur. Cevap E. 2. Doğal bitki örtüsü step olan bir yerde aşağıdaki ürünlerden hangisi kesinlikle yetiştirilemez? A. Üzüm. B. Buğday. C. Çay. D. Şeker pancarı. E. Pamuk. Bitki örtüsü step olan yerlerin iklimi yarı kurak karasal iklimdir. Bu iklimde düzenli ve bol yağış isteyen çay kesinlikle yetişmez. Cevap C. 3. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da büyükbaş hayvancılık yerine küçükbaş hayvancılık daha çok gelişmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Yer şekillerinin sade olmasıyla. B. Bozkır örtüsünün geniş yer tutmasıyla. C. Nadasa bırakılan toprakların genişliğiyle. D. Küçükbaş hayvanların daha çok gelir getirmesiyle. E. Yem bitkileri ekiminin yetersizliğiyle. Bozkır örtüsü kısa otlardan oluştuğu için büyükbaş hayvanların beslenmesine uygun değildir. Bu nedenle bozkır örtüsünün hakim olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Cevap B. 4. Türkiye'deki dağlık yörelerin ekonomiye kazandırılmasında hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin besiciliği bu tür alanların ekonomiye katılmasına imkan sağlar? A. Kıl keçisi. B. Koyun. C. Manda. D. Tiftik keçisi. E. Sığır. Ülkemizin dağlık alanlarında özellikle Toroslar'da kıl keçisi beslenir. Cevap A. 5. Aşağıda yer alan yöre ürün ikililerinden hangisinde özel konumdan daha çok matematik konum sonuçları etkilidir? A. Antalya'da seracılık. B. Doğu Karadeniz'de çay. C. Menderes ovalarında incir. D. Rize'de turunçgiller. E. Iğdır'da pamuk. Bazı tarım ürünlerinin yetişmesinde o bölgenin özel konumu etkili olur. Çayın Doğu Karadeniz'de, incirin Menderes Vadisi'nde, turunçgillerin Rize'de, pamuğun Iğdır'da yetişmesi gibi. Fakat seracılığın Antalya'da gelişmesi daha çok matematik konum, enlem etkisiyle güneşli gün sayısının fazla olmasıyla ilgilidir. Cevap A. 6. Yukarıdaki bölgelerin iklim tiplerini en iyi yansıtan ürünler aşağıdakilerden hangisidir? 1. İç Anadolu bölgesi, 2. Karadeniz bölgesi, 3. Akdeniz bölgesi. Birinci söylenecek olan 1, ikinci söylenecek olan Karadeniz bölgesi, üçüncü söylenecek olan Akdeniz bölgesini temsil ediyor. A. Fındık, mandalina, üzüm. B. Elma, fındık, turunçgiller. C. Turunçgiller, incir, kayısı. D. İncir, üzüm, portakal. E. Üzüm, elma, fındık. Karasal iklim uyum sağlayan elma İç Anadolu'nun düzenli ve bol yağış isteyen fındık, Karadeniz'in kış ılıklığı isteyen turunçgiller, Akdeniz'in tanıtıcı ürünleridir. Cevap B. 7. Türkiye'de koyun besiciliğinin yaygın olduğu yörelerde halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir. Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde halı ve kilim dokumacılığının gelişmesi beklenemez? A. İç Batı Anadolu, B. Orta Kızılırmak, C. Doğu Karadeniz, D. Konya, E. Orta Fırat. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde fizyolojik yapısı uygun olmadığı için koyun besiciliği yapılmamaktadır. Bu alanlarda daha fazla gelir getiren sığır beslenmektedir. Cevap C. 8. Türkiye'de tarımın makineleşmesi meraların daralmasına yol açar. Bu durumun hayvancılığa olumsuz etkisini azaltmak için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması daha uygun olur? A. Meralarda sulamanın yaygınlaştırılması. B. Hayvan sayısının azaltılması. C. Büyükbaş hayvancılığa önem verilmesi. D. Yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması. E. Tarımsal alanlarda hayvan gücü kullanılması. Meraların daralması hayvanların beslenmesini zorlaştırır. Bu nedenle hayvanların beslenebilmesi için yem bitkileri ekimi yaygınlaştırılmalıdır. Cevap D. 9. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılıktan elde edilen geliri artırmak için alınacak önlemlerden biri değildir? A. Hayvan ırklarını ıslah etmek. B. Ahır hayvancılığını geliştirmek. C. Yem bitkileri ekimini yaygınlaştırmak. D. Mera hayvancılığını geliştirmek. E. Otlak ve meraları ıslah etmek. Ülkemizde hayvancılık gelirlerinin düşük olmasının nedeni genellikle mera hayvancılığı yapılmasıdır. Bu nedenle mera hayvancılığının yaygınlaştırılması geliri artırmada bir önlem olamaz. Cevap D. 10. Türkiye'de haşhaş, arpa ve benzeri tarım ürünlerinin fiyatları kararlı bir biçimde artarken sebze ve meyve gibi ürünlerin fiyatı üretime bağlı olarak yıldan yıla iniş çıkışlar gösterir. Aşağıdaki önlemlerden hangisi bu fiyat kararsızlığını azaltabilir? A. Ekim alanlarını genişletme. B. Kurak yıllarda sulama olanağı sağlama. C. Üreticiye tohum ve kredi sağlama. D. Destekleme alımları yapma. E. İyi bir ulaşım ağı kurma. Destekleme alımları yapıldığı zaman tarım ürünlerindeki fiyat dalgalanmaları daha az olur. Bu yüzden fiyat kararsızlığını azaltmak için devlet tarafından destekleme alımları yapılmalıdır. Cevap D. 11. Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yetişme alanı çok geniş bir bitkidir. 2. Hasattan hemen sonra fabrikaya ulaştırılması gereklidir. 3. Kıyı bölgelerde tarımı kısıtlıdır. A. Arpa, B. Şeker pancarı, C. Üzüm, D. Ayçiçeği, E. Pamuk. Soru kökünde verilen öncüller özellikle hasat sonrası kısa sürede fabrikaya ulaştırılma özelliği şeker pancarı ile ilgilidir. Cevap B. 13. Türkiye'deki hayvanların yaklaşık %98'i meralarda beslenir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğurduğu sonuçlardan biri değildir? A. Hayvancılık gelirlerinin düşüklüğü. B. İklim şartlarının et ve süt verimini etkilemesi. C. Otlak ve meralarda zararlı otların çoğalması. D. Mera ve otlaklarda erozyonun şiddetlenmesi. E. Meralar genişlerken tarım alanlarının daralması. Ülkemizdeki hayvanların %98'i meralarda beslenmesine rağmen meralar daralmaktadır. Cevap E. 14. Türkiye'de 1980-1990 yılları arasında sığır sayısı azalmasına rağmen et üretiminin artması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Mera hayvancılığının gelişmesiyle. B. Dana kesiminin artmasıyla. C. Besi ve ahır hayvancılığının gelişmesiyle. D. Nüfus artışının et ihtiyacını artırmasıyla. E. Et ithalatının kısıtlanmasıyla. Ülkemizde 1980-1990 yılları arasında sığır sayısı azalmasına rağmen et üretiminin artmasının nedeni besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesidir. Cevap C. 15. Türkiye'de ekili dikili alanların 3/4'ü tahıl tarımına ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tahıl tarımının yaygın olduğu bölgelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A. Yağışların az olması, B. Yaz kuraklığının belirgin olması, C. Sulamanın yetersiz olması, D. Kuru tarımın yapılması, E. Tarım alanlarının geniş olması. Tahıl tarımının yaygın olduğu bölgelerde yağış az, yaz kuraklığı belirgin, sulama yetersizdir ve kuru tarım yöntemi uygulanır. Fakat tarım alanlarının geniş olması o bölgelerde tahıl tarımının yaygın olmasını kanıtlamaz. Cevap E. 17. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanı diğerlerinden geniştir? A. Mısır, B. Şeker pancarı, C. Pamuk, D. Zeytin, E. Fındık. Türkiye'de endüstri bitkileri içinde yetişme alanı en geniş olan ürün şeker pancarıdır. Cevap B. 18. İpek böcekçiliği aşağıdaki bölümlerden hangisinde daha çok gelişmiştir? A. Güney Marmara, B. İç Batı Anadolu, C. Çatalca, Kocaeli, D. Kıyı Ege, E. Yukarı Fırat. Ülkemizde ipek böcekçiliğinin en çok geliştiği yer Güney Marmara'dır. Cevap A. 20. Türkiye'de makine kullanımı yaygınlaşmasına rağmen bazı yörelerde tarımda hayvan gücü kullanımı oldukça yaygındır. Bu durumu doğuran şartlar göz önünde bulundurulursa aşağıdaki yörelerden hangisinde tarımda hayvan gücünün daha yaygın şekilde kullanıldığı söylenebilir? A. Konya, B. Çukurova, C. Trabzon, D. Iğdır, E. Sakarya. Ülkemizin dağlık bölgelerinde tarımda hayvan gücü kullanımı daha yaygındır. Doğu Karadeniz bölümündeki Trabzon'da da yer şekilleri genelde engebeli olduğundan tarımda makine kullanımı kısıtlanmış ve tarım alanlarında hayvan gücünden yararlanma ön plana çıkmıştır. Cevap C. Bölüm 15. Türkiye Ekonomisi 2. Madenler, enerji kaynakları, endüstri, ulaşım, ticaret ve turizm. Madenlerimiz. Maden rezervi. Bir madenin toprak altında bulunan işlenmemiş miktarıdır. Tuvanön, cevher. Topraktan çıkarılmış ancak temizlenmemiş taş ve toprakla karışık cevherdir. Tenör. Madenin içerisindeki saf metal oranına denir. Bir madenin ekonomik değeri şunlara bağlıdır. 1. Maden içindeki metal oranının tenör yüksek olmasına, 2. işletilecek maden damarının veya yataklarının yedek miktarının rezerv fazla olmasına, 3. maden yatağının önemli ulaşım yollarına yakın olmasına. Türkiye'de 1. jeolojik zamandan 4. jeolojik zamana kadar tüm jeolojik devirlerde arazi oluşumu gerçekleştiği için ülkemiz maden çeşidi yönünden zengindir. Çok zengin krom yosakları ile kurşun, pirit ve manganez gibi metal madenlerimiz volkanik olaylarla kaya tuzu, jips, boresit, potas yataklarımız kurak iklim bölgelerinde göl ve denizlerin şiddetli buharlaşması sonucu, taş kömürü ve linyit yataklarımız ise bitki artıklarının ve gövdelerinin toprak altında kalıp kömürleşmesiyle oluşmuştur. Madenlerimiz Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün MTA araştırmaları sonucunda Etibank tarafından işletilmektedir. Türkiye'de çıkarılan madenlerin bir kısmı ülke ihtiyacını karşılayamaz. Bunlar petrol, doğalgaz, taş kömürü, nikel, kalay ve wolframdır. Bazıları ise iç tüketimimizde yeterlidir. Bunlar bakır, kükürt, kurşun, manganez, çinko ve linyittir. Bazıları ise iç tüketim dışında ihraç ettiğimiz madenlerdir. Bunlar bor mineralleri, krom, zımpara taşı, civa, bakır, mermer ve tuzdur. Endüstride ham madde olarak kullanılan madenlerimiz demir. Demir çelik endüstrisinin ham maddesi olan demir en çok Divriği, Sivas, Hekimhan, Hasan Çelebi, Malatya, Eymir, Edremit, Ayazmant, Balıkesir, Torbalı, İzmir, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Kayseri'de çıkarılmaktadır. Çıkarılan demir cevheri Ereğli, Karabük ve İskenderun demir çelik fabrikalarında işlenir. Demir madeni işlemek için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu yüzden ham madde genellikle enerjinin ayağına götürülür. Örneğin Divriği'de çıkarılan demir madeni demir yoluyla Samsun'a, oradan da deniz yoluyla Karabük'teki maden kömürünün ayağına götürülür. Bakır. Elektrik ve elektronik endüstrisinin önemli bir ham maddesidir. Başlıca bakır yataklarımız Maden, Elazığ, Ergani, Diyarbakır, Murgul, Artvin, Küre, Kastamonu, Çayeli, Rize'dir. Çıkartılan bakır cevheri Samsun Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Maden, Elazığ tesislerinde işlenir. Krom. Türkiye'de rezervi fazla olan bir madendir. Paslanmayan kromdan yüksek kalitede çelik elde edilir. Krom çıkarılan başlıca yataklarımız Guleman, Palu, Elazığ, Fethiye Köyceğiz arası Dalaman Havzası, Kütahya Bursa arası, Adana'da Aladağ ve Erzurum'da Kop Dağları'dır. Çıkarılan kromlar Antalya ve Elazığ ferro krom tesislerinde işlenir. Dünya krom üretiminde Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bağımsız Devletler Topluluğundan sonra Türkiye 3. sıradadır. Boksit, alüminyum endüstrisinin ham maddesidir. Uçak endüstrisinde, otomobil ve ev eşyaları yapımında kullanılır. Seydişehir, Konya, Akseki, Antalya, Milas, Muğla, Saimbeyli, Adana'da çıkarılır. Seydişehir alüminyum tesislerinde işlenir. Bor minerali, endüstride sayısız denilecek kadar çeşitli işlerde kullanılır. Bu nedenle bor mineraline sayınayinin tuzu da denir. Jet ve roket yakıtı, deterjan, tekstil boyası, haşere ilacı, izolasyon eşyaları, fotoğrafçılık alanları bor mineralinin kullanıldığı yerlerin sadece birkaçıdır. Dünyadaki bor minerali rezervinin yarıdan fazlası Türkiye'dedir. Türkiye'yi ABD ve Rusya izler. Başlıca çıkarım alanları Susurluk ve Bigadiş, Balıkesir, Emet, Kütahya ve Seyit Gazi Mihalitçik, Eskişehir çevresidir. Çıkarılan bor mineralleri Bandırma Boraks işletmesinde işlenir. Kükürt, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde çıkarılır ve Keçiborlu Kükürt işletmesinde işlenir. Kurşun Çinko, bu iki maden oluşum bakımından benzerlik taşıdığından genelde bir arada bulunur. Önemli yataklar Keban, Elazığ, Çayeli, Rize, Trebolu, Giresun ve Yahyalı'dadır, Kayseri. Çıkarılan kurşun ve çinko Kayseri'de Çinkur ve Keban'da Simli Kurşun işletmesinde işlenir. Civa, tıpta, termometre yapımında, elektrikli eşya yapımında kullanılır. Üretimi Ödemiş ve Karaburun, İzmir, Niğde ve Saray önünde Konya yapılır. Manganez, çelik yapımında kullanılır. Artvin, Borçka'da ve Karadeniz Ereğlisi'nde çıkarılır. Wolfram, elektrik ve elektronik endüstrisinde kullanılır, az bulunur. Bursa, Uludağ yatakları önemlidir. Fosfat, suni gübre endüstrisinin önemli bir ham maddesidir. En önemli üretim yeri Mazı Dağı'ndadır, Mardin. Ayrıca Kilis, Besni ve Gölbaşı, Adıyaman yörelerinde de çıkartılır. Mardin, Mazı Dağı'ndaki fosfat fabrikasında işlenir. Dünya fosfat üretiminde Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler başta gelir. Tuz, 3 şekilde elde edilir. A. Deniz'den Çamaltı Tuzlası İzmir, B. Gölden Tuz Gölü, C. Kaya Tuzu'ndan Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Iğdır, Kars ve Erzincan yörelerinde önemlidir. Mermer, kalkarin başkalaşıma uğraması sonucu oluşmuştur. Türkiye'de oldukça yaygın bir madendir. Afyon, Marmara Adaları, Bandırma, Gemlik, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden çıkarılır. Lüle taşı, süs eşyası yapımında kullanılır, Eskişehir çevresinde yaygındır. Oltu taşı, süs eşyası olarak kullanılır, Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılır. Örnek, aşağıdakilerin hangisinde bir yöre burada çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir? Birinci söylenen yöre, ikinci söylenen maden. A. Murgul bakır, B. Divriği demir, C. Eskişehir lüle taşı, D. Soma linyit, E. Zonguldak civa 1995. Çözüm, A, B, C, D seçeneklerinde verilen yörelerde eşleştirilen madenler çıkarılmaktadır. Zonguldak'ta taş kömürü çıkartılır. Civa ise İzmir, Niğde ve Konya'da çıkartılır. Cevap E. Enerji kaynaklarımız. Ülkelerin gelişmişlikleri dikkate alınırken o ülkede üretilen ve tüketilen enerji miktarları da dikkate alınmaktadır. Başlıca enerji kaynakları şunlardır. Maden kömürü, taş kömürü. 1. Jeolojik zamanda organik yolla oluşan ve kalori değeri yüksek olan bir kömürdür. Bu nedenle demir çelik endüstrisinde kullanılır. Türkiye'de taş kömürü yatakları Zonguldak, Ereğli, Amasra arasında yer alır. Çıkarılan taş kömürü ihtiyacı karşılayamamakta ve bu nedenle bir miktar kömür dışarıdan satın alınmaktadır. Linyit, 3. jeolojik zamanda oluşan linyit, kömürleşme dönemi kısa olduğundan kalorisi taş kömüründen daha azdır. Türkiye linyit yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Önemli linyit yataklarımız Batı Anadolu'da Soma, Kütahya, Tavşanlı Demirsaz, Seyit Ömer, Tunçbilek, Çeltek, Amasya, Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş, Yatağan, Muğla, Beypazarı, Ankara, Çan, Çanakkale. Taş kömürü, linyit, doğalgaz ve petrolün yakılmasıyla elde edilen enerjiye termik enerji denir. Bu enerjinin üretildiği yere de termik santral adı verilir. Türkiye'de çıkarılan linyit, konutlarda yakacak olarak kullanılmakta ise de en çok da termik enerji üretiminde kullanılır. Afşin, Elbistan, Soma, Seyit Ömer, Tunçbilek, Yatağan ve Çatalazı önemli termik santrallerimizdir. Petrol günümüzde önde gelen enerji kaynağıdır. Türkiye'de en zengin petrol yatakları Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Batman, Raman, Garzan, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman. Fakat buralardan çıkarılan petrol ihtiyacımızı karşılayamadığı için petrol ürünlerinin %80'ini dışarıdan alırız. Petrol boru hatları pipeline. Batman petrolleri boru hattı ile Adana 4 yıla akıtılır. Kuzey Irak petrolleri de Kerkük yumurtalık petrol boru hattı ile yumurtalık depolarına getirilir. Yumurtalık Kırıkkale arasında petrol boru hattı döşenmiştir. Rafineriler. Türkiye'de çıkarılan petrol ve dışarıdan ithal edilen ham petrolün arıtılması için rafineriler kurulmuştur. Bunlar 1 Batman rafinerisi, Batman, 2 İpraş rafinerisi, İzmit, 3 Ataş rafinerisi, Mersin, 4 Ali Ağa rafinerisi, İzmir, 5 Orta Anadolu rafinerisi, Kırıkkale. Örnek, aşağıdaki petrol arıtma tesislerinden hangisinin yakınında petrol de çıkarılmaktadır? A. Batman, B. Ali Ağa, C. Ataş, D. Orta Anadolu, E. İpraş. 1995. Çözüm. Ali Ağa İzmir'de, Ataş Mersin'de, Orta Anadolu Kırıkkale'de, İpraş İzmit'te yer alır. Çevrelerinde petrol çıkmaz. Sadece taşınarak getirilen petrol işlenir. Batman'daki rafinerinin yakınında ise Raman petrol çıkartılır. Cevap A. Doğalgaz. Yer altında gözenekli taşlar içinde toplanan doğalgaz organik kökenlidir. Türkiye'de doğalgaz üretimi Trakya'da, Kırklareli'de, Habitabat yapılmaktadır. Son yıllarda Rusya'dan sağlanan doğalgaz büyük kentlerde hava kirliliği varlığı nedeniyle yakıt olarak kullanılır. Su gücü hidroelektrik. Türkiye'de arazinin dağlık olması ve özellikle sıra dağları yaran akarsuların eğimlerinin fazla, yataklarının dar ve derin olması akarsularımız üzerinde baraj yapımını kolaylaştırmıştır. Ancak baraj yapımı azlığı nedeniyle bu gücün %25'i elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. Örnek, aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisiyle çalışan santraller, kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere kurulamaz. A. Petrol, B. Akarsu, C. Kömür, D. Doğalgaz, E. Uranyum. 2001. Çözüm. Petrol, kömür, doğalgaz ve uranyum çeşitli yollarla enerji üreten santrallere taşınabilir. Ancak akarsu taşınabilir bir kaynak değildir. Bu nedenle hidroelektrik santralleri sadece akarsu bulunan yerlerde ve akarsuyun üzerine kurulur. Cevap B. Örnek. Birinci söylenecek olan ülke, ikinci söylenecek olan hidroelektrik potansiyel, milyar kilowatt saat / yıl. Türkiye 104.5, Fransa 64.5, İsveç 60.5, Almanya 15.5, İngiltere 8.6, Hollanda çizgi. Yukarıdaki tabloda 6 ülkenin hidroelektrik potansiyeli verilmiştir. Bu ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsularda yıl boyunca yeterli akım olduğuna göre tablodaki ülkelerin coğrafi koşulları göz önüne alındığında hidroelektrik potansiyelinin aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğu söylenebilir. 11. kaset 1. yüzün sonu.